Ayrım 22.
İnfaz beklenirken astsubay bindirildiğimiz arabanın kabininin dışarıya ses ve görüntü vermeyecek özellikte olduğunu yeni delil olarak ileri sürerek yeniden yargılama açılmasını istedi. Başsavcılık arabanın niteliklerinin yargılama aşamasında ve savunmada tartışıldığını, yeni delil niteliğinde olmadığını, istemin reddi görüşünde olduğunu belirtti. Askeri Yargıtay 5. Dairesi arabanın özelliklerini yeni delil kabul etti. İnfazın geriye bıraktırılması ve yargılamanın yenilenmesi için karar verdi. Erlerden Metin Gündoğan, Yargıtay aşamasında Ahmet Şeker ve İbrahim Keskin haklarındaki karar kesinleştikten sonra verdikleri dilekçelerde de astsubayın bizim dövülmemiz için emir verdiğini açıklayarak arabanın dışarıya ses ve görüntü verip vermemesinin fiili ve hukuki sonucu değiştirmeyeceğini belirtti. Mahkeme astsubaya ikinci kez 10 yıl 8 ay ağır hapis cezası verdi. 5. daire mahkumiyet kararını yeniden bozdu. Tebliğnameye aykırı bozma kararı verilmesi üzerine başsavcılık itiraz etti. Daireler Kurulu bu kez 13 Taksim 2 çoğunlukla 5. dairenin bozma kararını onadı. Tam da bu duruşmaların dosya üzerinde yapıldığı günlerin gecesinde bir düş gördüm. Bilmediğim bir alandı. Tabutlar vardı musalla taşlarında. Orada birkaç tabut, şurada birkaç tabut, ötede birkaç tabut. Kalabalıktı. Orada, şurada kümelenmişti insanlar. Bir kalabalıktan ötekine koşuyordum, soruyordum. İlhan hangisi diye. Kimse yanıtlamıyordu beni. Gül'ü gördüm. Niye yeniden kaldırılıyor İlhan dedim. Bilmediğini söyledi. Tabutları taşımaya başladılar. Eve cendiler. Koştum önlerine. Hangisi İlhan? Açtım birini, baktım İlhan'dı. Ötekini açtım, İlhan. Ötekini açtım, yine İlhan. Birkaç gün sonraydı. Yeniden düş gördüm. Yatak odasında İlhan'ın pantolonu, ceketi yatağın üzerine atılmış gibiydi. İlhan gelmişti. Salona geçtim. Yoktu İlhan. Öteki odalara, mutfağa, balkona baktım. Yoktu. Yatak odasına döndüm. Giysileri de yoktu. Giyinmiş çıkmıştı İlhan. Zamanın dindirdiği günlerin aralığından bakabiliyorum şimdi. Gündelik sıkıntılarla boğuşurken unutuyorum da günler günlerin üzerine yığılıyor. İlhan günlerin arkasında kalıyor. Bir gün onun gözleriyle gülüşemeyeceğimi de biliyorum. Ama bilincin altlarında gecenin kapısını araladığı dehlizde özlemin kendini yeni biçimlerle bilince vurduğu yerde İlhan derin bir ırmak gibi akıyor. Durgun, sessiz, görkemli. İkinci cenazesini kaldırırken bir kez daha anlıyorum ki İlhan öldü. Ama bir şey var ki ülkede altta ya da üstte ama karanlıkta İlhan'ın cenazesi gibi daha nice cenazeyi ikinci kez ve sürekli olarak kaldıracağız. Yani öldürüm kendi anlamında yaşıyor ve bizim inandığımız ve bağlandığımız yüce değerleri insan olmanın ve insan olarak yaşamanın değerini savunuyor İlhan ölü bedeninde. Ve onun gibi öldürülen nice insanın bedeninde. Cenazelerini bir kez daha kaldıramayacağımız güne değin, onlar içten içe uğuldayan bir ırmak gibi akacaklar yaşamımızın ortasından. Günümüzde kitaplar, sayı 29, Mayıs 1986. Yazarları da vururlar. Hazırlayan Atilla Özkırımlı. Cem Yayın Evi, İstanbul 1987, sayfa 83-91. Muzaffer İlhan Erdost, Ahmet Kahraman'ın Bir Tarih 3 isim, 12 Eylül 1980 adlı dizi yazısına ilişkin açıklama. Kardeşim İlhan'ın öldürülmesi üzerine. Milliyet'te Mamak Askeri Cezaevi Müdürlüğü yapan Albay Raci Tetik ile Ahmet Kahraman'ın yaptığı görüşmeyi herkes gibi ben de ilgiyle izliyorum. Kardeşim yayıncı İlhan Erdost'un aynı cezaevinde dövülerek öldürülmesini, Raci Tetik daha önce birçok eyleme katılmış, aşırı sağcı bir erle acemi bir astsubayın işi olarak niteliyor. 1. Aşırı sağcı dediği er Kısmet Çağlar, blok komutanlarından birinin şoförü, yani muhafız er statüsünde değil. Muhafız er olarak da bu ere görev verilmesi olanaksız. Sağcı militan olduğu da o zamanki cezaevi yönetimi tarafından biliniyor. Dosyada belgeleri var ama bu erde muhafız olarak görevlendirilmişti ve bizi daha A bloktayken arayan ve daha sonra da döven erler arasındaydı. Ölüm olayından sonra cezaevi müdürlüğü askeri savcılığa muhafız olarak 3 erin görevli olduğunu bildirdi. Sağcı militan Kısmet Çağlar'ın adı bildirilen görevli muhafız erler arasında yoktu. 4 er tarafından dövüldüğümüzü ısrarla söylemem üzerine askeri savcı Sezai Aydınalp benim yanımda Astsubay Şükrü Bağ'ı çağırarak 4. eri sordu. Kısmet Çağlar soruşturma sonucu ortaya çıktı. Kısmet Çağlar'a muhafız er gibi görev verildiği, özel amaçla arabaya bindirildiği, cezaevi yönetimince bilinmemesi olanaksızdı ve bu nedenle de Kısmet Çağlar'ı cezaevi yönetimi özellikle sakladı. Şimdi cezaevi müdürü diyor ki, öldüren bu erdi. Mahkeme diğer 3 ere görevli oldukları için 10 yıl 8 ay ayrı ayrı ceza verdi. Görevli olmadığı için Kısmet Çağlar'ın cezasını artırmadı. 8 yıl verdi. Resmen görevli olmadığı ama özel görevi ve özel kastı olduğunu belirterek cezasının artırılması gerektiğini belirten avukatlarımızın görüşüne Askeri Yargıtay 5. Dairesi de itibar etmedi. 8 yıllık mahkumiyetini onayladı. 2. Raci Tetik savcılıkta da mahkemede de genel olarak gözaltına alınanların dövülmesi için emir verildiğini söyledi. Ama bunlar verdiğim emrin sınırını aşmışlar dedi. Tetik hakkında askeri savcı suç duyurusunda bulundu. Aradan 1 yıl geçmesine karşın Tetik hakkında dava açılmadı. Tahkikatın akıbetini avukatlarımız konseyden bir dilekçeyle sordu. Konsey, tahkikat aşamasının sıkı yönetim komutanlığından öğrenilmesini yazıyla bildirdi. Sıkı yönetim savcısı Nurettin Soyer'in avukat Halit Çelenge masasının çekmecesinden Tetik hakkındaki tahkikatla ilgili bir dosya çıkararak gösterdiğini söylemekle yetineceğim. Ne söylediğini benim değil, Halit Çelenk ağabeyinin açıklaması doğru olur kanısındayım. Sonuçta Tetik için bu açık ikrarına karşın dava açılmadı. Yani özel olarak korundu. 3. Raci Tetik, acemi bir astsubay diyor Şükrü Bağ için. Astsubay Şükrü Bağ, ilk tutuklandığında tahliyesi için bir dilekçe verdi. Bu tahliye dilekçesine, birliğin komutanı olarak Raci Tetik'in verilen bütün emirleri zamanında ve eksiksiz yapan bir astsubay olduğunu, 12 Kasım 1980 günlü dava dosyası 49. sıradaki yazı, belirten mütalasını ekledi. Astsubay tutuklandıktan 5 gün sonra tahliye edildi. Tutuklandığını 11 Kasım 1980 akşamı televizyondan işittik. Ama tahliye edildiğini 3 ay sonra yani iddianame ile birlikte öğrendik. Bir insan hem acemi hem de verilen emirleri zamanında ve eksiksiz yerine getiren biri olabilir mi? Diğer 3 muhafız er mahkemece ceza aldıktan sonra askeri Yargıtay'a verdikleri dilekçelerinde bu acemi astsubay Bağ'ın kendilerine bizim anamızı ağlatmamız için emir verdiğini açıkladılar. Ama askeri Yargıtay bu dilekçelerdeki açıklamaları savunma sadedinde sözler olarak niteledi. Yani bu açıklamalara itibar etmedi. Bu arada bu erlerden ikisi dilekçelerinde A bloğa bizi almaya geldiklerinde astsubay Bağ'ın nöbetçi subayın odasına gittiğini, 15-20 dakika burada kaldığını ama ne konuşulduğunu bilmediklerini özellikle belirtti. Bir başka anlatımla bu odada bizim hakkımızda açıklayamayacakları önemli şeyler konuşulduğunu ima ediyordu. İşte bu odada Raci Tetik astsubay Bağ'a talimatını verdi. Bizi tanıyacak vasıfta olmayan astsubay Bağ'ın bize ilk sözü 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz. İçerisi sizin zehirlediklerinizle dolu oldu. Erlere de bunlar birer yılandır dediğini muhafız erler dilekçelerinde belirttiler. Aynı Tetik şimdi İlhan'ın öldürülmesini bu astsubayın acemiliğiyle açıklıyor. Bu astsubayın 10 yıl 8 aylık cezası askeri Yargıtay daireler kurulunca kesinleştiği halde dava dosyası yayınlandığında da görüleceği gibi akıllara durgunluk veren bir uygulama ve yeniden yargılama ile en sonunda 6 ay ceza aldı ve dava böylece bitti. Yani astsubay Bağ özel olarak korundu. Her şeyden önce de konuşması önlenmek için korundu. 4. Raci Tetik, astsubay Şükrü Bağ'a emri kendi inisiyatifiyle mi verdi? Bizi 3 gün sıkı yönetim adli müşavirliğine getirdiler. Askeri savcı Önder Ayhan'daydı dosyamız. Önder Ayhan, götürüldüğümüzün 2. günü ikindi üzeri mesai bitmeden daha adli müşavirlik binasından ayrılmıştı. Bize bunu ihsas ettirircesine bizim bulunduğumuz nezarete gelmiş, oradan telefonla görüşmüştü. Camlı bölmeden biz ona, o bize bakıştık. Bizi gözaltına almamakta direndiğini ısrar edilince de makamını terk ettiğini düşünmek pek yanlış olmaz sanırım. Önder Ayhan'ın o zamanki gelişmeleri açıklaması insanlık borcudur. Çünkü basım evi kapatılmıştı ama 30 Ekim 1980'de sıkı yönetim komutanı Recep Ergun'un imzasıyla verilmiş açma kararı vardı. Ama bizi buna karşın bu basım evinde çok sayıda yasaklanmış yayın bulunduğu gerekçesiyle 7 Kasım 1980'de, yani basım evinin açılması kararından 8 gün sonra gözaltına alıyorlardı. 30 Ekim 1980 tarihli basım evini açma emrinin neden İlhan'ın öldürülmesinden sonra bize tebliğ edildiğini ayrıntılarıyla biliyorum. Gerekirse bunu da açıklarım ama şunu ekleyeyim ki yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde gözaltına alınmamızı zorlayan açık ki Recep Ergun'du. Raci Tetiğ'e talimat veren de ancak Recep Ergun olabilirdi. Ama emrin çıkış yerinin Recep Ergun olmadığı inancındayım. Bu açıklamamı yayınlamanızı bir olayın olduğu kadar bir dönemin aydınlığa çıkması açısından önemli diliyorum. Çünkü tetiğin açıklamalarında bir hileyi sezinliyorum. Her şeyi konuşuyor görünerek, esas can alıcı noktayı gizlemek. Milliyet, 19 Eylül 1988. Mustafa Ekmekçi, Ankara Notları. Yağmur çiseliyordu. İlgili bölüm. Mustafa Kemal'i gülümser gördüm sanki. Akşam eve dönüyordum, yağmur çiseliyordu. Haberleri öğrendim. Onur Yayınları yöneticilerinden İlhan Erdost'un ölümünü duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Burnumun kemiği sızladı 10 Kasım akşamında. Hiç kimsenin kimseye, hiçbir ülkü, hiçbir ilke uğruna işkence yapamayacağını düşündüm. İçimden Mustafa Kemal'in de kemikleri sızlamıştır diye geçirdim. Bunlar kötü şeylerdi ve yapanlar elbette cezalandırılacaklardı. Muzaffer Erdost'u da İlhan Erdost'u da yıllardır tanırdım. İlhan, ağabeyisi Muzaffer 12 Martlarda içerideyken Onur Yayın Evi'ni çevirip kotarmaya çabalardı. İlhan Erdost evliydi. 2 kız çocuğu vardı. 10 Kasım 1980. Not. 11 Kasım 1980 günü Cumhuriyet için telexle geçilmiş, gazete askeri yönetim tarafından kapatıldığı için yayınlanamayan yazının son 2 paragrafı. İlgili bölüm. Onur Yayınları yönetmeni İlhan Erdost'un cenazesine gittim. Geçtiğimiz günlerde onun ölümü hemen herkesi sarsmıştı. Toprağa verilirken genç eşi ağlama diye teselli edenlere şu karşılığı veriyordu. Ağlamıyorum. Benim görevlerim var. İlhan'ımın 2 küçük emanetini, 2 küçük kızımızı büyüteceğim. Onlar çok küçük. Cumhuriyet'in yayınının durdurulduğu günlerde çıkan gazeteleri okudum. Yayınları izledim. Bazılarının satır aralarında ne demek istedikleri, kimlere nasıl göz kırptıkları öylesine belli oluyordu ki, bazen aman sana ne, okuyanlar anlamıyorlar mı sanki yazılanları deyip geçmek geçiyordu içimden. Ama gönlüm el vermiyordu. İçimden eleştirmek, uyarmak istiyordum. Uyarı ve eleştiri gazetecilerin en baş görevidir. Aksaklıkları vurgulamak yöneticilere yapılabilecek en büyük yardımdır, katkıdır. Yansızlığına inandığınız bir yönetime. Çevresine göz kırpıp alkışlayanların iç yüzlerini iyi tanımak gerekir. Türkiye dünyada yalnız başına yaşayan bir ülke değildir. Demokrasiden, insan haklarından yana ülkelerle bir aradadır. Terörle, kavgayla bir yere varılamadığı 12 Eylül öncesinden bellidir. Bu dönem çoktan geçti. Ama ne yazık, daha bunun çok kimse farkında değil. Cumhuriyet, 22 Kasım 1980. Reçel, ilgili bölüm. Mezarlıklara kimler bakıyor bilmiyorum. Herhalde görevliler. Ama Muzaffer Erdost'tan dinlediğim olaylar görevlilerin daha titiz davranmalarını gerektiriyor. Şöyle, Karşıyaka mezarlığında kimler yapıyorsa mezarların üzerindeki çiçekleri yoluyorlarmış. Muzaffer, kardeşinin mezarına diktiği fidelerin hoyrat ellerce yolunduğunu görüyor, üzülüyormuş. Mezarlık bekçisi de yakınıyormuş bundan. Bir gün bekçi süslü püslü bir bayanı çantasına gülleri doldurarak mezarlıktan çıkarken görmüş. Sormuş, bu gülleri nereye götürüyorsunuz? Bayan karşılık vermiş, reçel yapacağım. Buranın güllerinin eşi yok, reçeli çok güzel oluyor. Cumhuriyet, 8 Temmuz 1981. Not, Turgut Uyar şiirini ekmekçinin bu yazısı üzerine yazdığını İstanbul'da evlerinde bana söylemişti. Türküler, ilgili bölüm. Cemal Süreyya'yı çoktandır göremiyorum. Şiirlerini, yazılarını okuyorum. Muzaffer Buyrukçu yeni çıkan Sıcak İlişkilerin birincisinde uzun uzun anlatır Cemal Süreyya'yı. Cemal Süreyya iyiden iyiye İstanbullu oldu. Mehmet Kemal'de. Mehmet Kemal şöyle dedi. Ankara'da yazarın, sanatçının değeri bilinmiyor. İstanbul öyle değil. Cemal Süreyya, Gösterinin son sayısında İlhan'ın anısına türkü şiirini yazmış. Filiz Başaran Özayten, Başaran'ın kızı, desen çizmiş şiire. Şiir şöyle. Senli benli buğday çocuk, nereden başlasam bilemiyorum. Taşıtlar seçenek değil artık. Ayrıca cesaretim de yok. Bir bardak su içsem şimdi, yaralarımdan dökülür. Gün ki yıkımlar günüdür. Boştur ne söylesem şimdi. Birini görüyorum kalabalıkta. O adam işte sana benziyor. Binlerce adam kalabalıkta. Olsun sen yürüyüp gidiyorsun. Parmağında küçük bir zincir, bıyıkların yazgı gibidir. Dolmuştan indin gidiyorsun. Anıştırır yüzleri aşklar. Belirsizdir o mu değil mi? Ama orada kalmaz acıların ki. Değiştirir her şeyi, o kılar. Şimdi bir parçasısın artık. Ekmeğin, Ankara'nın, Türkçenin. Gurbet ezgilerinin, her şeyin. Eşi küçüğü kendisisin artık. Acıları en çarpıcı biçimde ozanlar söyler. Yarın dergisinde Antalyalı Metin Demirtaş, İlhan ve Enver Gökçe üstüne şöyle demiş. Merhaba İlhan. İşte Enver abiyi de getirdik yanına. Şu dünyada ayrılık var, ölüm var, ille de zulüm var diyen ozanı. Gülüşünden su içişine kadar halk olan adamı. Mezarlarınız biraz aralı. Ama atsan ulaştırırsın herhal sigaranı. İki gözüm, ona iyi bak. Dünyaya küskün gitti biraz. Zemheride çiçek açmış, acılı, suskun bir topraktır o. Seslenmezsen merhaba demez. Hastadır, koluna gir. Yürüyemez. Ayakları tutuk, bağışla İlhan. Öyle ya, senin de kaburgaların kırık. Cumhuriyet, 14 Haziran 1982. Tükenmiş çareleri. İlgili bölüm. 8 yıl önce Mamak'ta öldürülen İlhan Erdost'u Karşıyaka'da gömütü başında anma toplantısında Ozan Gülten Akın'la Metin Demirtaş şiirler okumuşlardı. Gülten Akın'ın Tükenmiş Çareleri başlıklı şiirinin dizeleri şöyleydi. Bunalıyorlar. Bilim onlardan uzak. Zulmü yönetimlerine başat kılıyorlar. Akrep tutuyorlar, çıyan besliyorlar. Başlarını ölüm yastığına yaslıyorlar. Tükenmiş çareleri. Bakılmasın görkemli duruşlarına, kendi ökselerine tutuklu, kendi yargılarına hükümlüdürler. Sınıf birincisiyken bölme işlemlerinde tutsak olduklarını görerek parçalanıyorlar, tükenmiş çareleri. İçinden içinden çürümüş bir dağ suretinde salınıyorlar. Duldaları yok, gölgeleri yok. Oturdukları satrançta çoktan mat olduklarını biliyorlar. O yüzden şahı elden çıkarışları. Tükenmiş çareleri. Kurallar koyuyor, çiğniyorlar. Yasalar koyuyor, çiğniyorlar. Bitmez bir tahterevalliye duruyorlar. Tükenmiş çareleri. İnce yüzlerindeki ışığı söndüre söndüre, dal bedenlerinizi öldüre öldüre besleniyorlar. Tükenmiş çareleri. Oysa akan bir ırmağı kim durdurabilir? İçimizden birileri. İlgili bölüm. 7 Kasım günü Karşıyaka'da 12 Eylül faşizminin daha başlarında dövüle dövüle öldürülen İlhan Erdost'u andık. İlhan'ın gömütü çiçekler doluydu, görkemliydi. İlhan'ın gömütü başında Vecihi Timuroğlu, Nevzat Helvacı, Halit Çelenk, Alaaddin Bilgi, Vahap Erdoğdu, Bekir Yıldız, Ali Nejat Ölçen, Muzaffer İlhan Erdost konuştular. Metin Demirtaş'la Atilla Aşut şiir okudular. İlhan Kitap Evi'nde o gün Sol ile Onur yayınları %50 indirimli satıldı okurlara. İlhan'ın öldürülüşünün 10. yılı dolayısıyla Metin Demirtaş, Halit Çelenk, Bekir Yıldız, Ahmet Telli, Talip Apaydın, Muzaffer İlhan Erdost kitaplarını imzaladılar. İlhan Kitap Evi böyle kalabalık okur kuyruğu gördü mü bilmem. Gençler sabahın 9'undan akşamın 9'una dek azalmadılar kuyrukta. Ertesi güne de sarkıtarak son verebildiler imza gününe. Cumhuriyet, 18 Kasım 1989. Tahsin Yılmaz, Eğitim Bölümü Yıllık Faaliyet Raporunun Reddi ve İlhan Erdost. Bugün saat 13.30'da Dekan Profesör Doktor Süleyman Çetin Özoğlu, Profesör Doktor Ahmet Necdet Sözer, Profesör Doktor Şefik Uysal, Profesör Doktor Hüseyin Rahmi Ünal, Profesör Doktor Hüseyin Sesli, Profesör Doktor Mükerrem Osman Anabolu, Profesör Doktor Gönül Öney, Doçent Doktor Mehmet Akalın, Doçent Doktor Harun Tolasa, Doçent Doktor Ahmet Aslan, Doçent Doktor Salih Özbaran, Doçent Doktor Ergün Aybars, Doçent Doktor Fikret Türkmen, Doçent Doktor Yurdal Topsever, Doçent Doktor Güven Bakır, Doçent Doktor Tomris Bakır, Doçent Doktor Seçkin Ergin, Doçent Doktor Ülgen Özkay ve ben Doçent Doktor Tahsin Yılmaz'ın katılımıyla toplanan fakülte kurulumuz, gündeminde bulunan bölümlerin 1980-1981 öğretim yılı faaliyet raporlarını görüşmeye başlamış, pek çok bölümün yıllık faaliyet raporları üzerinde hiç görüşme açılmadan oylanıp kabul edilmiş, sıra eğitim bölümüne gelmiş, bölüm başkanı olarak önce bölüm asistanlarının bilimsel çalışmaları üzerinde konuşmuş, daha sonra kendi bilimsel çalışmalarım ve öğretim faaliyetlerim hakkında üyelere bilgi vermiş. Bu öğretim yılında Onur Yayınları tarafından basılan Okulun Toplumsal İşlevi adlı kitap üzerinde konuşmuş. En sonunda da şunları söylemiştim. Sayın üyeler, yayıncı arkadaşım İlhan Erdost işkencede öldürülmemiş olsaydı kendisiyle birkaç kitap daha yayınlayabilecektik. Bu sözlerim üzerine birdenbire çevremde homurtular yükselmeye başlamış. Doçent Doktor Harun Tolasa ve Doçent Doktor Ergün Aybars ayağa kalkarak tepinip bağırmaya başlamışlar ve kurulda şu konuşmalar yapılmıştır. Profesör Doktor Şefik Uysal, hoppala, hoppala, Sayın Yılmaz şaşırdı herhalde. Doçent Doktor Harun Tolasa, Dekan Bey, Dekan Bey, bu adam ne diyor, duyuyor musunuz? Devletimizi, milletimizi dışarıda küçük düşürenlerle, işkenceci diye itham edenlerle aynı ağzı kullanıyor. Sayın Özoğlu, Sayın Dekan, bu adama niçin engel olmuyorsunuz? Profesör Doktor Süleyman Çetin Özoğlu, Dekan, Sayın Tolasa, ben ne yapayım, konuşuyor işte. Doçent Doktor Ahmet Aslan, efendim arkadaşın huyu öyledir, yerli yersiz yalan yanlış konuşur. Doçent Doktor Harun Tolasa, Dekan Bey, Dekan Bey, arkadaş hakkında işlem yapmanız gerekir. Gerekli yerlere bildirmeniz gerekir. Kim işkencede öldürülmüş? Arkadaşın elinde devletimizin bir belgesi mi var? Böyle konuşmasına nasıl izin veriyorsunuz?